Ayrım 12.
Öfke ve saldırganlık kişinin içsel baskılarını kısa bir süre için kaldırıp deşarj olmasını, olumsuz enerji yükünü boşaltmasını sağlar. Yarattığı korku ve baskı sayesinde de olumsuzluğu oluşturan nedenlerin ortadan kalkmasını hiç değilse bir süre için sağlayabilir. Ancak öfke insandan çekinilir, korkulur, o kişi sevilmez, ona pek ilişilmez. Sonuçta kızgınlık ve öfkenin saldırganlıkla ifadesi kişiyi yalnızlığa, iticiliğe, sevilmemeye sürükler. Sorunu kökünden halletmeyip sadece bir süreliğine durdurduğu için saldırganlık nedeniyle yeni sorun ve çatışmalar sürekli eklenir durur. İşte bu noktada kısır döngü başlamıştır. Yaşam koşulları pek de kolay sayılmazdı. Oğlandan sonra kızları da okutuyorlardı. Hiç değilse çocuklarının kendininkinden daha yüksek bir gelir düzeyi, daha iyi bir yaşam olsundu. Ancak ikizlerin eğitiminin ne kadar süreyle karşılayabileceklerini düşünmek bile ağır geliyordu ona. Bir yandan dipsiz okul giderleri, diğer yandan karısının uzun süreli hastalığı, ikizlerin doğumundan beri hep rahatsızlık arısı. Pek fazla yorulmaya gelemiyordu. Aslında oldukça dirayetli bir kadındı. Pek öyle şikayet etmez, sesini fazla çıkarmazdı. Öylecene solgun, bitkin oluverirdi zaman zaman. Bu hali bile kızdırıyordu onu. Bir şey söyleseydi ya, ağzını aç, konuş, konuş diye azarlamıştı karısını evvelki akşam. Ne olduğunu söyle de bilelim diye söylenmişti. Konuşmuyorsun da ne oluyor, tedaviye geç kalıyoruz sonra. Yine de cevap vermemişti karısı. Öylece susup yere bakmıştı. Onu omuzlarından tutup sarsmak, tartaklamak gelmişti içinden. Ağzını açıp bir şeyler söylemesini, hiç değilse şikayet etmesini istiyordu. Suskunluğu çıldırtıyordu onu. Kalktı bir cigara yaktı. Gerçi doktor cigarayı yasaklamıştı ama içmeden de edemiyordu. Allah'ın belası zıkkım, içtikçe ülseri azıyordu. Fazla çayı da yasaklamıştı doktor. En sevdiği, en çok içtiği iki şey. Onları da kesse hayatta zevk alacağı hiçbir şey kalmayacaktı neredeyse. Önünden geçenler ikizlerden Ayşe Alı'ya takıldı. Elindeki tabak içindekilerle birlikte yerlere savruldu. Önüne baksaydın ya gerizekalı diye kükredi oturduğu yerden. Gördün mü şimdi yaptıklarını? Öyle kırıta kırıta gideceğine biraz dikkatli yürü. Kızın gözleri doldu. Hemen yere eğildi. Düşenleri toplamaya başladı. Karşıdan karısının suçlayıcı, kırgın bakışını görmemek için yerinden hırsla kalktı. Kapıyı vurdu, sokağa çıktı. Allah kahretsin, aslında onları üzmek istememişti. Ama nasıl söyleyeceğini, nasıl dile getireceğini bilmiyordu. Kızların da anneleri gibi üzüldüklerinde gözleri dolar, sessiz sessiz ağlarlardı. Ya odadan çıkar ya da suskun ve küskün televizyona gözlerini dikerlerdi. Sinir oluyordu bu hallerine. Çileden çıkıyor, daha fazla bağırıyordu o zaman. Kavga etmek istiyordu. Yoldan geçen araba son hızla suları üstüne püskürttü. Pantolonu, montu çamur içinde kaldı. Döndü. Allah belanı versin eşek herif diye bağırdı. Araba biraz durakladı. Sürücüsü inmekle inmemek arasında bir tereddüt geçirdi. Hızla oradan yürüdü gitti. Dövüşmek istemiyordu. Aslında pataklayacağından emin olsa adama bir güzel sövmek geliyordu içinden. Zihninden geçirdi nasıl yumruklayacağını, herifi döndüre döndüre döveceğini. Oh be, hırsını alacaktı bari. Biraz yürüdükten sonra evin yolunu tuttu yine. Yolda duran simitçiden 4 simit aldı. Simidi çok severdi Ayşe, hele hele çayla içilmesi iyi olurdu. Kapının önüne vardığında içeriden konuşmalar, gülüşler duydu. Televizyonda bir program seyrediyorlardı belli ki. Sıcak, güzel bir duygu doldu içine. Zili çaldı. Konuşmalar, gülüşler birden durdu. Hışırtılı bir iki koşuşturma ve kapıyı ikizlerden Zeynep açtı. Ayakkabılarını çıkardı. Üstünü başını biraz temizledi. İçeride televizyonun sesi devam ediyordu. Ancak konuşmalar kesilmişti. Simit getirdim dedi. Paketi masanın üstüne koyarak. İfadesiz olmaya çalışan gözlerle baktı karısı, hafif gülümsemeye çalışarak. Kızım bir çay koyuver dedi. İsmail geçti, televizyonun karşısına oturdu. Ekranda bir güldürü programı devam ediyordu. Kızlar neredeydi? Ayşe'nin sesini duyduğundan emindi. Nereye kaybolmuştu Ayşe? Hani konuşmalar, neşeli gülüşmelerine ne olmuştu? Neden o geldiğinde herkes suskunlaşıyor, odadan çıkıveriyordu? İsterdi onlarla gülüşmeyi, şakalaşmayı, onların sıcak, iletişimli yakınlığını paylaşmayı çok isterdi. Üzgündü İsmail. Uzun süre televizyona baktı görmeden. Ortalık yine suspus olmuş, kızlar odalarına ders çalışmaya gitmişlerdi. Nurten tığını oyasını hızlı hızlı sokup çıkarıyor, yan gözle de sessizce televizyon izliyordu. Neden İsmail'le de konuşmuyordu ki kızlarıyla şakalaştığı gibi? Sanki başka bir kadın oluveriyordu onun yanında. Ne diyeceğini, ne yapacağını bilemedi İsmail. Aslında şöyle söylemek geçti içinden. Boş ver, aldırma, bugünlerde biraz sinirliyim, takma kafana. Ayşe'ye sarıldığını, kırgınlığını geçirmek için beraberce çay içip simit yediklerini düşlemişti eve gelirken. Belki Nurten'in sırtına dokunup, nasılsın, niye öyle üzgün görünüyorsun, bana öyle bakma, gel konuşalım demek isterdi. Hepsini etrafına toplayıp onlarla şakalaşmak, konuşmak isterdi. Öylece ne kös kös bakıp durdu televizyona İsmail. Uzak ve yalnız kalmıştı yine, yalnız ve kırgın. Duygularını dile getirmelerini zaaf, erkeksi olmamakla niteleyen kültürel anlayışımız aslında erkekleri çok sağlıksız ve kısır bir konumla sınırlandırmaktadır. Özellikle kadınlara kıyasla erkeklerin ömür kısalığı, kalp krizlerinin çoğunlukla erkeklerde baş göstermesi, ülser, gastrit gibi mide rahatsızlıklarına çoğunlukla erkeklerde rastlanmasının önemli etkenlerinden biri de erkeklerin duygularını fazlasıyla bastırmaları, duygularını içlerine, bedenlerine atarak sağlıklarını yıpratmaları, stres ve gerginlikle hayat boyu baş etmek zorunda kalmalarıyla oldukça yakından ilintilidir. Bu yaşam tüketici bir varoluş tarzıdır. Saldırganlık ve yakınlık duygusu nasıl bağdaşır? Erkekler kendi aralarındaki yakınlık ve birliktelik, birbirlerine şefkat duygularını da şakalar, birbirine takılmalar, alaylar, itişme, kakışmalarla belirtirler. Yakınlık duygusu bir tür saldırganlık gösterisi arkasına gizlenir. Salt yakınlık göstermek sanki ayıptır ve erkeksi değildir. Bu duyguyu belirtmenin en erkeksi yoluysa takılmak, şaka yollu göstermelerde, saldırılarda bulunmaktır. Bu davranışlar arasında erkeklerin yakınlık kurma ihtiyacını nasıl gerçekleştireceklerini bilmemelerinden, bu konudaki davranış ve ifade eksikliklerinden oluşur. Saldırgan davranışlar, münakaşaya girmek, tartışmak, erkekler için bir anlamda yakınlığın, ilişki kurmanın farklı bir ifadesi ve aracıdır. Baba ve oğul arasındaki güreşme, atışma, çatışma ve kavgalar temelde erkekçe yakınlık kurma süreçleridir. Babaya yönelik tahrik edici söz veya davranışlar babanın dikkatini çekmek, ondan cevap, ilgi elde edebilmek için yapılmış olabilir. Bu gibi davranışları sadece babaya karşı bir saldırı, babayla rekabet duygusu olarak tanımlamak, olaya kısır bir biçimde tek bir yön bırakmaktadır. Bunlar günlük yaşamın sorunlarıyla zihni meşgul bir babanın dikkatini çekmek, onu canlandırmak, harekete geçirmek için başvuran davranışlardır. Osherson, babayla güreşme, bir anlamda kendini babanın kollarına sarıp ona dokunma arzusu ve aynı zamanda da kendini erkek hissetmenin bir yoludur der. Pek çok ev ortamında babanın aktif ilgisini çekebilmenin, babayı ev ortamına katmanın tek yolu, onu tahrik etmekten, kızdırmaktan geçer. Birçok erkek dikkat ya da ilgi çekmek için sözel veya fiziksel tahrikler veya göndermelerde bulunur. Özellikle otorite figürleriyle yakınlık kurma ihtiyaçlarını erkekler provokasyon, tahrik kullanarak dile getirirler. Bu davranışların altında yatan gerçek ihtiyaç ve nedenleri kadınların anlaması oldukça zordur. Erkeklerin en belirgin çelişkisi ilgiye ihtiyaç hissettiği zaman bundan utanmaktır. İlgi ve yakınlık ihtiyacını dile getirememek, hatta bunu kendine yedirememek bir erkeksi öğretidir. Bundan dolayı derin utanç yaşadığı için bu duyguları da tam tersine çevirerek sert, katı veya saldırgan görünür. Utanç insanın kendini kötü hissetmesine yol açıp onu zayıf duruma sokar. Kızgınlık hiç değilse bedeni seferberlik haline geçirip güçlü ve iri hissettirir. Bu gibi durumlarda kızgınlık bir süre içinde olsa utanma, ihtiyaç içinde olma ve bundan duyulan üzüntü duygularını bertaraf eden bir kaçış yoludur. Yakınlık duygusu ve yakınlık ihtiyacı erkeklerde bir iç mücadele ve iç gerginliğe neden olur. Erkek için yakınlık, zayıflık ve ihtiyaç içinde olmakla eş anlamlıdır. Kendini ihtiyaç içinde hissetmek, zayıf olmak da erkek olmak ve güçlü hissetmekle çelişmektedir. Bu çelişkiler nedeniyle yakınlık duygusu erkekte kaygı ve endişe yaratan bir duygu haline dönüşür. Kaygıyla baş etmenin bir yolu duyguyu bertaraf etmek için farklılıklar yaratmak veya kavga çıkarmaktır. Erkekler genelde otorite ve güç kullanarak yakınlık duygularını azaltmaya çalışırlar. Kendilerini birine çok yakın, onunla çok iç içe hissedince kavga çıkarırlar. Bu tür davranış tarzı Osherson'a göre çok erkeksi bir taktiktir. Erkekler kendi aralarında çatışarak, münakaşa ve kavga ederek daha rahat yakınlık kurarlar. Osherson'a göre erkekler birlikte durabilmeyi ancak ayrı kalarak becerebilirler. Erkeklerin rekabete ve sertliğe dayalı sporlara merakları sadece saldırganlıklarını kanalize etmek arzusundan kaynaklanmaz. Bu tür sporlardaki sertlik, kavga ve münakaşalar erkeklerin şefkatli yönlerinin dostluk ve yakınlığa verdikleri önem ve sevginin erkeksi yollarla gerçekleştirmesine yöneliktir. Futbol sahalarında veya ringlerde kıyasıya mücadele eden oyuncular, oyun sonrası birbirlerini omzuna şaplaklar atıp şakalar yaparak yakınlıklarını ifade ederler. Erkek çocukların geliştikçe diğer erkeklere şefkatle dokunabilmeleri ancak bu tür rekabet oyunları ve fiziksel zorluklar sayesinde mümkün olabilir. Savaşlarda askerlerin birbirlerine duydukları yakınlık ve şefkat duyguları erkeklerin ancak zorluklardan, zorlu mücadelelerden sonra kendilerine bu duyguları yaşamaya izin verdiklerinin bir göstergesidir. Osherson'a göre erkekler arası şefkat duygularının yaşanması ancak erkeklerin içmek zorunda kaldığı acı erkeklik sütünden sonra mümkündür. Erkekler çok yumuşak olmaktan, erkekliğimi yitiririm kaygısıyla korkar ve bu durumu yaşamamak için sertlik, iktidar ve güç gösterilerinin arkasına sığınırlar. Durumu fazla yumuşak, fazla anaç bulduklarında erkeksi bir hava getirebilmek için atağa, saldırıya geçerler. Sürekli seferberlik durumu, hep tetikte olmak ve anında atağa geçebilmek erkek varoluş biçiminin genel tanımıdır. Bu nedenler erkeği sürekli gergin ve sert hale getirir. Erkekler bu yüceltilmiş varoluşlarının bedelini de çok acı ve pahalı öderler. Sürekli gerginlik hali, gevşeyememe, kendini koy verememe, rahatlayabilmek için alkol gibi yapay yollara başvurma, kumar alışkanlığı, işkolik olmak, yalnızlık duygusu, yanlış anlaşılmak veya hiç anlaşılmamak, korkulan kişi olmak, sevilmemek, mesafeli yaşamak, yakınlık ihtiyacını giderememek ve birçok psikosomatik rahatsızlık. Bunlar erkek olmanın acı faturasıdır. Bir erkek için hem yakın hem de güçlü ve erkek hissetmek nasıl mümkündür? Erkeklerin en derin iç mücadelelerinden biri, sevdikleri ve ilgi duyguldukları kişiler tarafından fark edilmek, duyulmak, değerli görülmektir. Ancak bu duygulara karşılık vermek erkek için zaafın ortaya çıkmasıyla eş anlamlıdır. Yakınlık kurmak, fark edilmek ve buna karşılık verme arzusu erkeğin içinde çelişkiler yaratır. Bu iki duygunun yarattığı çelişki genellikle saldırganlığın arkasına gizlenir. Güçlü görünen veya güçlü olarak algıladıkları kişi karşısında erkekler kendilerini zayıf, korkak ve çaresiz hissetmektense silah ve kalkanlarına sarılmayı tercih eder, der Osherson. Bu tutum, başkalarından korunma isteği olduğu kadar, erkeklerin kendi duygularından kendilerini korumak için de tanıdıkları bir tavırdır. Ancak Osherson'a göre, bu tavırla erkekler aslında kendi tuzaklarına düşmekte ve kendi duygularına yabancılaşıp kendilerini tek yönlü olmaya mahkum etmektedir. Erkeklerin yakınlık kurmak için gösterdikleri çabalar, atağa geçme, tahrik etme, münakaşa ve kavga çıkarma yani bir tür saldırganlıkla belirir. Bu durumlarda erkeklerin salt saldırganlığını görüp eş düzeyde yanıt vermek, erkeğin yakınlık kurma çabasını ve dilini gözden kaçırmak demektir. Erkeklerin pek çok davranışı mesafe ve uzaklık mesajı da verse, bu gerçekte erkek diliyle yakınlık kurma veya ilişkiyi tam devam ettirme çabalarıdır. Yakınlık hissetmek erkeğe utanç verdiğinden, erkek hem yakınlık hem utançla mücadele eder. Bu çelişkilerin yarattığı gerginliği de kaçma, içine kapanma veya saldırganlığa dönüştürür. Oysherson'a göre erkek sevgi ifadesinde saldırganlıkla gösterir. Erkeklerin yaşamında saldırganlık ve yakınlık duyguları genelde birliktedir ve keyifli bir şekilde bağlantılıdır. Erkek oyunları, çatışmalar, rekabet girişimleri, erkek dostlukları bu iki duygunun bir arada yaşandığı çok doğal günlük durumlardır. Bu tür münakaşa, tartışma ve rekabet oyunlarıyla erkek çocuklar ileriki yaşlarında karşılaşabilecekleri çatışma ve rekabet durumlarında küçük düşmelerle nasıl baş edeceklerini öğrenirler. Erkekler çetin mücadelelerden ve kıyasıya rekabetten sonra da dost kalmayı ve dostluklarını da bu durumlarda devam ettirmeyi iyi bilirler. Erkek çocuklar gelişme süreçlerinde sözel ve fiziksel saldırganlıklarını yakınlık ifadeleri için kullanırlar. Yakınlıkla saldırganlığın birlikte yaşanabileceği bu bileşim kadınların yabancı olduğu anlayamadığı bir tutumdur. Kadınlar hem yakın hem saldırgan olmayı bağdaştıramaz. Genelde yakın hissettiğini saldırganlıktan arındırır, saldırgan hissettiğine karşı da yakınlık duymaz. Oysa pek çok ev ortamında saldırganlık ve yakınlık birlikte yaşanır. Yakınlığın saldırganlıktan arınmış, yalın haliyle yaşanmasına yönelik bir dili geliştirmemiş veya bu şekilde örneklenmemiş, izin verilmemiş ev ortamlarında ilişki kurmanın ve yakın hissetmenin tek yolu tartışma ve saldırganlıktır. Erkeklerde kızgınlığın farklı ifadeleri. Sözel ve fiziksel saldırganlık erkeklerin kızgınlık ve öfke ifadelerinin bir şeklidir. Ancak erkeklerde kızgınlık farklı şekillerde de bürünebilir. Susmak, içine kapanmak, küsmek, ilişkiyi kesmek gibi. İlişki keserek cezalandırmak temelde dolaylı bir kızgınlık ifadesidir. Neye, hangi söz veya davranışa kızdığını açıklamadan ilişki kesmek karşı taraf için derin bir huzursuzluk kaynağı olur. Kadınlar kadar çocuklar da ilişki kesilmesinden fazlasıyla etkilenir. Kendilerini olumlanmamış, sevilmemiş, reddedilmiş hissederler. Oysa neye kızdığını açıklamadan küsmek ve ilişkiyi kesmek rahatsız eden davranışı görme ve değiştirme olasılığını da ortadan kaldırır. İlişki keserek cezalandırılmak bir kadını bir erkekten daha fazla yaralar. Kadınlar ilişki içinde gelişip ilişkiler çerçevesinde var olduğu için reddedilmişlik, terk edilmişlik duygusunu da daha derin yaşarlar. Erkeklerin bir güç oyunu gibi görüp kolaylıkla oynadığı bu oyun yakın ilişkilerde onarılmaz yaralar yaşatır. Zamanla mesafe kanıksanır, konuşulmayanlar birikir, yanlış anlamalar onarılmaz boyutlara ulaşır ve İlişki diriliğini kaybedip teğet yaşanan ölü ilişki şekline dönüşür. Bu da ilişkiyi paylaşan her iki taraf için acı ve kısır bir ortamdır. Erkeklerin olumsuz duygu birikimlerini ve öfkelerini halletme çabalarının bir diğeri de alkol veya madde bağımlılığıdır. Bir erkeklik göstergesi olan alkol, baş edilemeyen duyguları boğmanın bir diğer yoludur. Birçok erkek alkol sayesinde duygularını açıklama, anlatma cesaretini gösterir. Alkol bir tür destek, iğme getiren dosttur adeta. Meyhaneler, barlar, içki alemleri, halledilmemiş duygularını alkol sayesinde gidermeye, yok etmeye çalışan erkeklerle doludur. Alkol birçok şeye bahane de olur. Alkol etkisiyle söylenenler ertesi gün yalanlanabilir. Çok içmiştim bahanesi erkeklerde bir hoşgörü vesilesidir. Keza alkolün etkisiyle yapılanlar da ertesi gün reddedilebilir. Suç alkolündür. Alkol seyretmiş, alkol yaptırmıştır. Böylelikle alkol erkeklerin zaaflarını yıkmaya çalıştığı bir sığınak haline dönüşür. Alkolün etkisiyle yapılan davranış ve söylenen sözler sahiplenilmeden ortaya dökülmüş olur. Ertesi günse hiçbir şey olmamış gibi alışılmış role devam edilir. Tabii zamanla alışkanlığın yarattığı sağlık sorunları kadar alkolün etkisiyle kamçılanan saldırganlık dürtüleri de bu çarpık alışkanlığın hazin sonuçları olur. Alkol, erkeklerin kendilerinde kabul edemedikleri yönlerinin ortaya dökülmesine yarayan bir araçtır. Erkeklerin kadınca zaaf diye adlandırılmış duygu dünyalarını harekete geçirebilmelerinin sağlıksız bir aracı. Kültürel erkeklik kurgusu, erkeğe insanca yönlerini ve doğal zaaflarını da hayata geçirmeye izin vermediği sürece, erkeklerin bu tür sağlıksız bölünmeleri toplumun hazin sonuçları olarak devam eder. Cüsse farkı. Baba olma keyfi grubunun tanışma, program açıklama toplantısıydı. Gruba kaydolan 9 kişiden 4'ünü önceden tanıyordum. Heyecanlıydım. Kaydolanların tümü çeşitli konularda başarı sahibi, yaş ortalaması 40 civarında iş adamlarıydı. Yıllarca kadınlarla yaptığım çalışmalara nihayet vakit darlığını en iyi bilen mesleklerden birine mensup olan iş adamları zaman ayırıp geliyordu. Toplantı saati yaklaştıkça heyecanımı karnımda hissetmeye başladımsa da bu tatlı, lezzetli bir duyguydu. 5-6 kişi gelmişti bile. Toplantı odasında birbirini kaçamak süzen, herkesin diğerini tanımadan ilişkiye geçmemek için önündeki yazılarla oyalanmaya çalıştığı hafif gergin bir tarz. Benim için tanıdık, aşina. Kapı çaldı. İri, uzun boylu, gayet sert bakışlı iki adam seri, hışımlı adımlarla girdi içeri. Telefonla kayıt yaptırmış oldukları için daha önce onları görmemiştim. İsimlerini alıp kayıt işlemlerini yaparken iri cüsseleri ve sert tavırları karşısında ufaldığımı, kendimi küçücük hissettiğimi fark ettim. Konuşabilmek için sürekli yukarı doğru bakmam gerekiyordu. Karşımda ise çatık kaşlı, gözlerle hiçbir şekilde iletişim kurmamaya çalışan, son derece ciddi, asık suratlı iki çehre vardı. Fazla iletişime girmeden dosyalarını aldılar. Aynı sert, seri adımlarla toplantı odasına girip çatık kaşlarla bütün bunlar da neymiş dercesine çalışma formlarını doldurmaya koyuldular. Odadaki hava daha fazla gerginleşti. Bense epeyce afallamıştım. Genelde rahat ve iletişimli bir çalışma ortamımız vardı. Gelenlerle konuşur, şakalaşır, hatır sorar, ayaküstü iki çift laf ederiz. Bu kadar ciddi, neredeyse askeri rejim tarzı beni aniden boşta yakaladı. İçimdeki tatlı heyecan duygusu artık karnımda düğüm düğüm, boğum boğum bir ilmikti. Bir an için odama geçtim. Aman tanrım, ne yapacağım? Ya söylediklerimi beğenmez, sürekli karşı çıkar, tüm çalışmayı mahvederlerse? Ya anlatacaklarımı çok hafif, yavan bulur, bunu da açıkça belli eder, tüm grubu etkilerlerse? Kendime ve çalışmaya güvenimin temelleri sarsıldı.